Ayrım 32. Tarihçilerin Kutbu, Halil İnalcık kitabı. Söyleşi Emine Çaykara. Sayfa 401. 7. bölüm. Türkiye'ye dönüş. Bilkent. Taş yerinde ağırdır derler. Amerika'da da tanınıyorum. Orada da iyi bir vaziyetteyim ama Türkiye'de karşılaştığım iyi kabul beni daha çok mutlu ediyor. Türkiye'ye gelmekten memnunum. Hayatımda iyi kararlar verdim. 1993'te Türkiye'ye döndünüz. 1972'den 1993'e kadar ABD'de kaldınız ve buraya dönüşle yeni bir yaşam başladı. Gelmeye nasıl karar verdiniz? Doğru. Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcıdır. 1992'de Bilkent Üniversitesi Rektörü Sayın Ali Doğramacı beni davet etti. Bilkent'te yemekte bana Bilkent'e katılmam, tarih bölümü kurmam için tekliflerde bulundu. Ben imkanı yok dedim. Kütüphanem orada. Artık emekliyim, yaşlıyım. Böyle bir sorumluluğu kabul edemem dedim. Ali Bey çok sevecen ve ikna yeteneği olan biri. Sonunda öyle elverişli şartlar sundu ki bana. Ne gibi hocam? Kütüphanenizi getiririz. Ayrıca bir sekreter veririz dedi. Ve benden tarih bölümünü kurmamı istedi. Çok akıllıca. Hakikaten taş yerinde ağırdır derler. Amerika'da da tanınıyorum. Akademi ve Türk Tarih Kurumu şeref üyesi seçiyor. Orada da iyi bir vaziyetteyim ama Türkiye'de karşılaştığım iyi kabul beni daha çok tatmin ediyor. Türkiye'ye gelmekten memnunum. Hayatımda iyi kararlar verdim. Amerika'ya gidişim nasıl iyi bir kararsa buraya dönüşüm de iyi bir karardı. Nasıl taşındınız? Bir kere kütüphanem, notlarım ve dosyalarımdan ayrılamazdım. Doğramacı onları uçakla getirtti. 17 bin dolar ödediler bu kütüphaneyi getirmek için. Doğramacı'nın vakfı zengin bir vakıftır. İhsan Doğramacı akıllı bir insan. Tesisler kurmuş, onlar para kazanıp vakfa üniversiteye veriyor. Eşyalarım, kitaplarım hepsi 250 koli tuttu. Uçakla, kargoyla getirdiler. Ve siz sonra kitaplarınızı Bilkent'e bağışladınız. Büyük kazanç onlar için. Hem siz hem kitaplarınız. Kitaplarımı bağışlamam akıllıca bir karardı. Çünkü karma karışık olan kitaplarım bir nizama girdi. İstediğim kitabı bilgisayardan hemen bulabiliyorum. Eskiden dolaşırdım saatlerce hangi kitabı nerede diye. Bilkent, İhsan Doğramacı ve Ali Doğramacı beni hakikaten mutlu eden destekler sağlamışlardır. Bütün tarih bölümünü siz mi kurdunuz? Dersleri de siz mi saptayıp önerdiniz? Rektör Ali Doğramacı ile dersleri saptadık. Lisansüstü eğitim verilmesi kararlaştırıldı. Bölüm Osmanlı Türk Tarihi, Avrupa Tarihi ve Amerikan Tarihi olarak 3 temel kolda eğitim verecekti. Rektör dedi ki, Batılılar bizim tarihimizi nasıl inceliyorlarsa biz de onların tarihi üzerinde orijinal incelemeler yapabilmeliyiz. Sonra buradan çıkacak bir insanın ABD'yi, İngiltere'yi, Avrupa'yı yakından incelemiş, tarihini iyi bilen biri olmasını istiyordu. Dış işlerine intisap ettiğinde Amerika'yı her şeyiyle bilen biri olmalı diyordu. Amerikan tarihini kimler okutuyor? Amerikan tarihi bölümü için ABD'den profesörler davet ediyoruz. Bazıları ciddi, iyi, bazıları bir sene vakit geçirmek için geliyor. Master ve doktora için faydalı olamıyor. Amerikan tarihi üzerine burada doktora yaptırmak imkansız. Vesika yok, çocuklarımız iyi çalışıyor, master tezleri yazıyorlar, o başka. Halbuki Osmanlı vesikası çok fazla ama anladığım rektörün isteği ağır basmış. Avrupa tarihinden de yurt dışından mı profesörler geliyor hocam? Halen Avrupa tarihi için İngiltere'den 3 profesör var. Profesör Layton, P. Latimer ve D. Thornton. İngilizler burayı benimsedi. Amerikalılarsa bir kadro bulup Amerika'ya gidiyor. Profesör Layton, 18. yüzyıl İngiltere'sini, Profesör Thornton ve Latimer, Ortaçağ İngiltere'sini okutuyorlar. İngiltere ile münhasır kalıyor. Münhasırı nasıl tercüme edeceğiz? İngiltere ile sınırlı kalıyor. Tamam, sınırlı. Gelenler değerli insanlar. Doğrusu ben Avrupa tarihini daha çok kıta Avrupası olarak okutmak isterdim. Zamanla değişecek tabii. Her sene imtihan açıp en az 20 kişi kabul ediyoruz. Bölüm lisansüstü master ve doktora eğitimi veriyor. Her bilim kolundan İngilizce bilmesi şartıyla imtihana girebiliyor. Yıllık öğrenim harcı ödemiyor. Burs alıyorlar. Yurt veriyoruz. Ayrıca her ay çalışma derecesine göre bir miktar harçlık veriyoruz. Siz Osmanlı tarihini İngilizce mi anlatıyorsunuz yoksa? İngilizce anlatıyordum ilk senelerde. Sonra Osmanlı tarihini İngilizce anlatmak bir tuhaf geldi. Şimdi Türkçe anlatıyorum. Tımara timar mı diyordunuz? Bir cümleyle izah ediyorum tabii. Mesela Fief tımar değildir. Timar sahibi bir orta çağ şövalyesinden farklıdır. Batı'da babadan oğula geçen arazi. Osmanlı'da geçmez. Osmanlı'da tekrar devlet eline alır ve taksim eder. Oğluna bir başka yerden küçük bir timar verir. Üstelik Osmanlı çok merkeziyetçidir. Timar sistemi ırsi bir aristokrasi doğurmazdı. Ama İngiltere'de büyük oğul olduğu gibi malikanenin varisi olur. Babadan oğula araziyi ve ünvanı alır. Osmanlı'da bir tek saltanat babadan oğula geçiyor. O da büyük cinayetlere neden olmuş. Gülüyor. Tabii, öğrenciler çeşitli branşlardan geldiklerinden ilk sene hazırlık olarak genel tarih okurlar. Sonra üç koldan birini seçer. Osmanlı'ya gelenlere Osmanlıca öğretiriz. Osmanlıca Arapça hocalarımız var. İki sene içinde master tezini vermek zorundadır. Sonra imtihan olur. Muvaffak olursa doktoraya devam eder. Şimdiye kadar 9 doktora öğrencimiz oldu. Misal olarak Neslihan. Latimer'den doktorasını aldı. Doktorası ne üzerine biliyor musunuz? Fransisken tarikatı. Gülüyor. Latince öğrendi. Vatikan'a gitti. 1,5 sene orada kaldı. Özetle idealizmesi gerçekleştirdi. Avrupalı bizim tarihimiz üzerine doktora yapıyor. Biz niye Avrupa konusunda yapmayalım? Osmanlı tarihinden doktora çalışan 9 öğrenci var. 2003 Eylül ayında 3'ü doktora unvanı aldı. Doktora seviyesinde mutlaka önemli bir konuda kaynaklara dayalı esaslı bir tez hazırlamak zorundalar. Mesela Bülent Arı, Hollanda'ya giderek orada 1 sene arşivlerde çalıştı, dilini öğrendi ve ilk Hollanda elçisi Haga üzerine tez hazırladı. ODTÜ'den matematik mezunu Derya Gürses, Newton üzerine tez konusu aldı, İngiltere'ye gitti, doktorasını tamamladı. Orada yayın yaptı ve çeşitli burslar kazandı. Sonra öğrencilerinizin çoğu ABD'ye mi gitmek istiyor? Master yapan öğrencilerin hayali ABD'ye kapağı atmak. Hayıflanmıyorum. Amerika birçok bakımdan tabii cazip bir memleket. Herkes gitmek ister. Artık pek değil hocam. Hem tarihin kaynağı siz buradasınız. Şimdi en aşağı 10-14 kişi gitti bizden. Bülent Arı gitmedi, benimle kaldı. 4 kişi Chicago'da okuyor. Ali Yaycıoğlu, Harvard'da, Pınar Veziroğlu, Princeton'da doktorasını tamamlayan Berrak Burçak şimdi Bilkent'te öğretim üyesi. Gidenler hocalarının en iyi talebeleri arasında. Betül Chicago'da Osmanlıca dersi veriyor. Burada Gonca Baskıcı İbn al-Arabi üzerine çalışıyor. Aziz Mahmut Hüdayi üzerine master'ını yaptı. Ne güzel yol açıyorsunuz. Siz Bilkent'te hangi dersleri veriyorsunuz? İki türlü ders veriyorum. Takrir, Osmanlı Devleti'nin genel anlatımı, sosyal, ekonomik ve şehircilik tarihini asıl konularım. Ayrıca 3 saat seminer yapıyorum. Geçen sene seminerde Süleyman Kanunnamesini satır satır tahlil ettik. Evvela terimleri öğreniyoruz. Sonra yorumlayıp değerlendiriyoruz. Meşhur metodunuz. Ben de bir seminerinize katıldım. Orada öğrencilerle ilişkinizi gördüm. Bilkent'te Osmanlı bölümünde başka öğretim üyeleri kimler? Kimler oldu hocam? Osmanlı'ya bilhassa 19. yüzyıl için ayrı bir hoca gerekiyordu. Profesör Sina Akşin telefon açarak yetenekli Almanya'da doktorasını yapan bir yeğeni olduğunu söyledi. Tabii tezini göreyim dedim. Almanya'da Bamberg'de Profesör K. Kreiser ile çalışmış. Akşin Somel. Tezini beğendim. Doktorasını bitirmemişti. Tezini müdafaa etmesi için gitti. Yaşım dolayısıyla chairman olamıyorum. Akşin'i vekil gibi tayin ettik. Hakikaten çok çalıştı, çok emeğe geçti. Akşin'in tezini Leiden'deki yayın evine bizim The Ottoman Empire and Its Heritage serisinde yayınladık. Tezi Osmanlı devrinde Rumeli'deki eğitim üzerine. İstanbul'un ayrıntılı 400 sayfalık neşredilmemiş bir istatistik defteri vardır. Onu yayına hazırlamak üzere kendisine verdim. Kaçıncı yüzyıla ait? 1893 yılına ait. İstanbul tarihi projemizin son devri için çok mühim bir kaynak. Onu hazırlıyor yayına Akşin. Görevinden ayrılmış gibi söz ediyorsunuz. Ne oldu sonra? Akşin 2003'te Sabancı Üniversitesi'nden çok iyi bir teklif aldı. O Sabancı'ya gidince Hacettepe'den İngiltere'de doktora yapmış Oktay Özel bölümümüze geldi. Keza edebiyat doktoru. Tanımış klasik edebiyat tarihçisi Doktor Mehmet Kalpaklı'yı Bilkent'e davet ettik. Kendisi halen chairman vekilidir. Ayrıca Bulgaristan'dan Profesör E. Radushev bize davetli profesör olarak katıldı. Balkan tarihi esas olduğu için Rumca, Sırpça, Slav dillerini bilenleri toplamak istiyordum. Bu arada bir Yunanlı, Bizantinist, Evgenia Kermeli'yi aldık. İstiyoruz ki Rumeli tarihi hakkı ile okutulsun. Fakat aldığımız elemanların her zaman faydası olmuyor. Anlaşılan dertlisiniz ama anlatmak istemiyorsunuz. Peki Bilkent'ten ayrılmanız için İyi bir teklif gelse ayrılır mısınız? Bilkent'ten ayrılmam asla. Bölümü gerçekten Osmanlı araştırmalarında ideal bir merkez yapmaya çalıştık. Ama insanlar her zaman yardımcı olmuyorlar. Belki insanlar zordan kaçıyor ve herkesin sizin gibi bir ideali yok hocam. Bilkent'te hakikaten çok mutluyum. Öğrencilerimle iftihar ediyorum. Mesela Doktor Bülent Arı. Bugün Harvard'da olan Ali Yaycıoğlu. Chicago'da Ertuğrul Ökten. Betül Başaran. Sizin adınızı taşıyan merkezi ziyaret ettim. Muazzam bir kaynak. Orada ayrıca semaver, zırh gibi eşyalar da vardı. Siz mi aldınız onları? Her şeyi bırakıp gidiyorsunuz bu güzel dünyadan. Benim de mirasım olacak bu merkez. Benden sonra yıllarca topladığım malzemeyi araştırırlar. Ankara Kalesi'nde bedestanda bir Osmanlı sipahisinin zırhını buldum. Bürüme zırhı, müzelik bir şey. Hemen aldım. Rektörümüz Ali Doğramacı anlayışlı birisi. Bir asistan tayin etti. Zaman zaman merkezi ziyaret eder. Babası İhran Doğramacı gökyüzünden yıllarca çok eleştirildi. Siz onu nasıl biliyorsunuz? Büyük işlere giriştiniz mi tepki almak kaçınılmaz. Büyük iş yapan büyük dertlere katlanmak zorunda. Doğramacı çocuk doktoru olarak başladı. Sonunda Dünya Çocuk Koruma Teşkilatı'nın UNICEF'in başına seçildi. Hacettepe eskiden gecekonduların bulunduğu bir tepeydi. Satın aldı ve üniversiteyle hastaneyi orada yaptı. Bugün Ankara'nın seçkin bir mahallesi. Hastaneye Amerika'da tahsil görmüş en değerli Türk doktorlarını getirdi, üniversiteyi genişletti. Hacettepe Üniversitesi'ni kurdu. Kendisi Irak Türklerinden seçkin bir aileden. Eşi Sayın Aysel Hanım'ın ailesinde yüksek şahsiyetler var. Oradaki petrol şirketlerinde hissesi var. Doğramacı'nın üniversiteyi kurması bu sayede oldu. Ayrıca kendisi vakfa bağlı tesisler kurdu. Müteşebbis bir insan. Bugün Bilkent Üniversitesi'nin 11 öğrencisi var. %30'u burs alıyor. İndekslere göre Bilkent herhangi bir Amerika ya da Avrupa Üniversitesi seviyesinde. Doğramacı bunu yaratmış bir insan. Mütevelli heyeti para meselelerini halleder, profesörleri tayin eder. Rektör Ali Doğramacı her profesörün tayininde şahsen ilgilenir, enerji dolu bir insan. Ne derlerse desinler, Doğramacı ailesi Türkiye'mize büyük şeyler kazandırmışlardır. İhsan Doğramacı bugün hala çalışıyor. Dünya çocuklarına yardıma devam ediyor. Bağış topluyor. İnsana, bilime, eğitime, sevgi ve yardım onun tüm hayatını doldurmuş. Maalesef medya sansasyon arayışında dedikoduya yönelir. Birkaç kere muhabirlere kesinlikle beyanat vermeyeceğim diye yemin ettim. Beyanlarımı bazen kendilerince bir başlık atıp tamamen tersine çevirdiler. Bütün yaklaşım sansasyon üzerine. Doğru haber vermek değil, basın çok önemli oysa. Dördüncü kuvvet. Basın dördüncü kuvvettir derler, biz de birinci kuvvettir. Basının desteklediği bir insan dahi de Cumhurbaşkanı'nda her şey olur. Desteklemediyse yerin dibine batar. Bazılarını tepeye çıkarıp bazılarını yerin dibine batırabiliyor. Hatta tepeye çıkardıklarını tekrar yerin dibine oturtabiliyor. Basının birinci vazifesi doğru haber ile kamuoyunu bilgilendirme, kamuoyuna gerçekleri aktarmak. Basın çoğu kez sansasyon olanı alır, futbol, televole, çılgınlık halinde Türkiye'de. Bundan önceki meclis mühim bir futbol maçını seyretmek için tatil yaptı. Gittiler, maçı seyrettiler. Bu memlekette yalnız çoluk çocuk değil, herkes kafasını topun peşine takmış. Efendim Serkin'in ayağı mı, dizimiz edelenmiş, imparator ne demiş? Kanallarda hep bunu seyrediyoruz. Memleketin büyük meseleleri var. Çok kıymetli ekonomistlerimiz, köşe yazarlarımız var, anlatıyorlar. Ama genellikle kamu uyku halinde. Dinlemez. Dördüncü kuvvetin özelliğini biliyorsunuz değil mi? Nedir dördüncü kuvvet? Dördüncü kuvvet diye adlandırılan basının görevi, üç kuvveti, yasama, yargı ve yürütmeyi, bu alanda yapılanları hep halkın yanına durarak izlemek, yansıtmaktır ve gerekiyorsa uyarmaktır. Tabii bizde tam tersi. Haber sansasyona çevrilir. Size tipik bir muhabir haberini vereyim. Urfa'dan, Doğu'dan haber şöyle verildi. Çocuğunun dişlerini kerpeten ile söken anne. Parası olmadığı, dişçiye gidemediği için zavallı çocuğun dişlerini kerpetenle çıkarmış. Haberi okuduğum zaman tüylerim ürperdi. Muhabir haberi verirken düşünmüyor, sansasyona çeviriyor. Haberin altını okuyunca başlığa nasıl kızıldığını da bilmiyor. Ne yazık ki öyle. Hocam, İhsan Doğramacı ile ilk ne zaman tanışmıştınız? İhsan Bey YÖK Başkanı olarak yurt satında üniversiteler kurmak üzere büyük bir seferberlik içine girdi. Üniversite açmak için her şeyden evvel yetenekli üniversite eğitimi seviyesinde profesör ister. Bu gerçekleşmedi maalesef. Bugün mesela lisede, arşivde, şurada burada çalışan insanları profesör namzedi olarak çağırıyorlar. doğramacı meselelere iyi teşhis koyan bir insandır. Üniversite açmak için evvela profesör yetiştirmek lazım geldiğini, bina açmanın marifet olmadığını biliyordu. Bunun için Boğaziçi Üniversitesi'nde bütün rektörleri topladı ve dışarıdan danışman olarak iki kişi çağırdı. Birisi Amerika'da Madison'da University of Wisconsin'de hoca Kemal Karpat, diğeri de bu fakir. Ondan önce de bir vesileyle Hacettepe'deyken bürosuna gitmiştim. Beni etkilemişti o zaman. YÖK başkanıyken yaptığı bu toplantıda bizden yardım istedi. Biz Amerika'da bulunduğumuz için öğrencilerin yerleşmesinde yardımcı olacağız. Namzetler gidecek, dönünce açılacak üniversitelere hoca tayin edilecekler. Bunun için de büyük bir ödenek temin etmişti. Atatürk'ün formülü, başarılı öğrencileri yurt dışına göndermiş, sonra gelip hocalık yapmışlardı. Tanzimat devrinde ondan önce de 3. Selim daha çok Avrupa'yı tanımaları, teknolojiyi getirmeleri için gençleri yurt dışına gönderiyordu. Doğramacı bizden yardım istedi. Amerika'da bu işler için hangi üniversiteler uygundur ve bazı tavsiyede bulunacağız. Kemal Karpat evet yaparız dedi. Ben yapamayız dedim. Yüzlerce talebe gelecek, biz onları yönlendireceğiz. Bu bizim takatimizi aşar. İkincisi, bir büro gibi işlemeyiz. Bir büro açın. Bu işi kendi başına yürütebilecek esaslı bir organizasyon olması lazım dedim. Bir de ilave ettim. Mesela 100 kişi gönderdiniz. Bunlar jeolojide, sosyolojide ve bazı iyi tahsil gördü, doktora aldı. %80-90 orada kalır. Çok iyi maaş, muhit var. Çabalarımız boşa gider. Zorlayamazsınız gelmeye. Sonra profesörlere verilecek maaş meselesini halletmedikçe bu proje gerçekleşemez dedim. Toplantıdaki rektörler özellikle maaş konusunda beni desteklediler. Fakat bu bir eleştiri gibi yansıdığından doğramacı pek hoşlanmadı. Sonra kendisinin Bilkent'i açtığı zaman bütün bu söylediklerimizi göz önünde tuttuğunu gördük. Sonuçta büro kuruldu mu? Takip etmedim. Fakat YÖK acele bu kadar üniversite açtı. Çoğunun durumu bugün ortada. Doğramacı YÖK'ten ayrıldı. Başkaları geldi. Kendisi eleştirel beyanlarda bulundu ama kendi hedefleri gerçekleşmedi. Bugün üniversite sayısı 70'i aşkın. Genelde hocalar istenen düzeyde değil. Devlet üniversitelerinin bir ağızdan şikayetleri malum. Hocalar ek ders ücreti almak için 20 saat ders alıyorlar. Araştırma, kütüphane yok. Sathi bir eğitim yürütülmekte. Sistemin de yanlışlığı belki. Bir eğitim politikamız da yok çünkü. Hakkınız var. Bence açılan üniversitelerin çoğu gerçekten üniversite değil. Bazıları müstesna. Kazanç için kurulan bazı özel vakıf üniversiteleri seviyeyi düşürmekte. Bir Koreli ile uçakla beraber gidiyorduk. Güney Kore'nin dünya ekonomisindeki büyük atılımının nedenini sordum. Bana 100 tane üniversitemiz var. Girmesi çok güçtür, çok iyi yetişiyorlar dedi. Bizde doğramacının kurduğu YÖK bunu yapmaya çalışıyor. Profesör Mümtaz Turhan'ın görüşü şuydu. Süratle modernleşmenin ilk vasıtası çok iyi yetişmiş, yetenekli bir zümre yetiştirmektir. Bu zümre toplumu modernleşmeye doğru götürebilir. Genel eğitim güzel. Herkes kitap gazete okuyor ama asıl yetenekli bir maya olacak. Batı ilimlerini çok iyi anlamış bir grup Türkiye'yi değiştirebilir demişti. Aslında bu tür insanlar var ama yurt dışına dağılmış durumda. Burada kısıtlı imkanlarıyla çalışıyor. Kimse itibar etmiyor. YÖK ile ilgili sizin düşünceleriniz ne? Doğru bir yapı mı sizce? YÖK zaruri. YÖK kanunu esas itibariyle doğru. Üniversitelerin ve öğretim seviyesini korumak için böyle bir merkezi kontrol sistemi lazım. Bizde üniversiteleri kendi haline bırakırsanız olmuyor. Anımsarım DTCF'de zayıf bir namzet komiteyi geçemedi. 6 ay sonra dostlarından oluşan ikinci bir komite kuruldu ve geçti. YÖK ile de hak etmeyen insanlar gidip başka şehirde profesör olup geliyor. Profesör olmak, doktora almak mesele değil. Gecekondu üniversiteleri çıkıyor kazanç için. Profesörler üniversite dışında iş alıyor. İşte bunları kontrol eden bir merkeze ihtiyaç vardı. YÖK'ün esas hedefi buydu. Doğramacı bunu yasaklamıştı. 20 sene profesörler kurulunda bulundum. Yakından biliyorum, bir takım yolsuzluklar yapılabiliyordu. Demek istiyorum ki akademik hürriyet şart. Fakat onun faaliyetlerini objektif kurallara göre kontrol edecek bir merkez olması da tabii YÖK bunun için lazımdı. Doğramacı da haklı olarak böyle bir kurul getirdi. Doğramacı bu gerçekleri kavramış bir akademisyendi. Nitekim özel üniversite tesisinde bir savaş vermiştir adeta. Özel üniversite kanunu, vakıf üniversiteler kanunu çetin bir mücadele sonunda TBMM'den geçirtmiştir. Doğramacı serbest üniversitelerin kurucusudur. İdeal bir üniversite kurdu en sonunda. Bilkent Üniversitesi. Bugün dünya üniversitelerinin en iyileri arasında. Bu memleket Doğramacı'ya çok şey borçlu. Yurt dışında hayatınız geçti. Üniversite tek birinin etrafında toplanıyor, yoksa daha farklı bir sistem mi var? Kısacası YÖK sistemi, üniversitelerin ve öğrencilerin yüksek seviyesini kontrol, alınan akademik ünvan ve diplomaların denetimi bakımından zaruri bir müessese olarak kurulmuştur. Amerika'da da var mı? Orada devlet üniversiteleri ve özel üniversiteler var. Her üniversite otonomdur, özerktir. Kendi kendini kontrol eder. Türkiye'de YÖK öncesinde suistimaller yapılıyordu. Siyasette darbeler oldu. Üniversiteleri belli bir görüşte tutmak için yanlış istikametler verilmek istendi. Amerika'da olmayabilir. Amerika'yı biz birçok şeyde taklit ediyoruz ama bizde şartlar farklıdır. Ne gibi? Şartları iyi incelemeden sırf taklit olarak Amerika'da bu var, bizde neden olmasın diyoruz. YÖK'e ne lüzum var, Amerika'da yok diyebilirsiniz. Avrupa'da da yok hocam, var mı? Avrupa'da bizden ileri. Bildiğime göre İngiltere'de devletin bazı kontrol yöntemleri var. Üniversitelerin tarihinde baktığınızda otonom olması özüne uygun da. Tabii, ama YÖK kötüye kullanıldı. Siyaset meydanı oldu. Chicago Üniversitesi'ne tayinimde bütün dekanlara yazı gönderilip fikir almışlar. Teoloji, arkeoloji dahil. Böyle bir otokontrol var. Harvard'da Orta Doğu için profesör alınacaktı. Tarih bölümü Princeton'dan İran mütehassısı birini namzet olarak ileri sürmüştü. Üniversite başkanı Amerika'da başka üniversitelere mensup yaşlı profesörlerden bir komite kurdu. Komitede Chicago Üniversitesi'nden ben de vardım. Toplandık. Üniversite başkanı seçen komite üyelerinden her birini komite huzuruna davet etti. "Niçin seçtiniz?" diye soruyor. Biz itirazlarımız varsa söylüyoruz. Ancak ondan sonra başkan karar veriyor. Çekememezlik olabilir ama bilimsel bir gerekçe gösterilmesi lazım. Kaç aşamadan geçiyor? Benim itirazım İranlı, kendi sahasında parlak bir namzettir ama Orta Doğu'nun İran'dan ibaret olmadığı üzerineydi. Türk, Arap da var. Demek ki 3 profesör daha tayin edeceksiniz. Müslümandır ama kültürleri ayrıdır dedim. Sonraları bu alanlarda başka profesörler getirmek için teşebbüste bulundular. Böylece bir Türk-Osmanlı kürsüsü kuruldu. Bu alanda değerli bir uzman Profesör Cemal Kafadar başına getirildi. Ankara Üniversitesi kurulduğu zaman özerkti. Dekanı kendimiz seçerdik. Rektörü belli bir seviyedeki profesörler seçerdi. Zamanla birçok yolsuzluklar yapıldığı görüldü. Bugün bıraksak acaba ne olur? Amerika'daki gibi ilmi seviyesini muhafaza eden, otokontrolü yapan bir yapıya kavuşabilir mi? Sizce kavuşabilir mi? Birçok üniversite bence o seviyededir şüphesiz. Sahasında başarılı olmayan bir insanı bugün İTÜ'de yahut Bilkent'te empoze edemezsiniz. Bilkent'te benim koleksiyonuma bakan kütüphaneci bir Anadolu Üniversitesi'ne hoca çağrıldı. Nasıl yani? Evvela asistan olarak, ondan sonra profesörlük yolu açılıyor. Kütüphanecilikten başka bir şey bilmiyor. Toplumumuzun her kolunda öyle. DTCF, SBF, Chicago, Bilkent ve arada başka üniversitede verdiğiniz dersler. Sizden bizim üniversitelerimizle yurt dışındakileri kıyaslamanızı istesem, öncelikle Bilkent'in farklı bir üniversite olduğunu söyleyerek başlamalıyım. Biz Bilkent'te Chicago Üniversitesi ile bir öğrenci değişim programı yaptık. Her sene bir öğrencimizi gönderiyoruz. Bir sene orada kalıyor, oradan da biri bize geliyor. Oraya gönderdiklerimizden 3'ü orada kaldı. Doktorasını orada devam ettiriyor. Kaynak dillerine hakim ve iyi yetişmiş oldukları için orada iyi karşılanıyorlar. Bu bölümün bir başarısı sayılabilir. Elbette. Peki bir fark yok mu diyorsunuz? Devlet üniversiteleri maalesef maddi imkansızlıklar dolayısıyla istenen düzeyi koruyamadı. Biliyor musunuz, Türkiye'de tüm kuruluşları, bankaları ve kişileri çökerten, yanlış yola götüren ana sebep nedir? Enflasyon. Vakıf özel üniversiteler profesörleri yüksek maaşa çağırıyor, devlet üniversiteleri onlarla yarışamıyor. İkincisi, devlet üniversitesi hocaları ek ders alıyor mecburen, söylemiştim. Maddi kısıtlamaların kötü neticelerinden biri devlet üniversitelerinin kitap alamayışı. Düşünün, bizim alanımızda en aşağı 20 dergiye abone olmak lazım. Bütün bu nedenlerle devlet üniversitelerinde seviye düştü. Paralı öğrenci şanslı oluyor bu durumda. Evet, maalesef öyle. Fakat devlet imtihanında yüksek puan alan burslu öğrenciler de var. Vakıf üniversiteleri arasında kalitede rekabet var. ABD'de de var mıdır böyle rekabet? Vardır. Ben oradayken Chicago'dan 4 profesör Harvard'a gitti. Yüksek maaş veriyor, üniversitenin prestiji daha yüksek. Kaçınılmaz bu. Devrimiz bilgi çağıdır. Kalite rekabeti araştırmaların getirilmesi lazım. TÜBA'nın yaptığı istatistiğe göre maalesef üniversitelerimizin çoğu için bu yarışı sürdürmek çok güç. Bazı öğretim üyeleri de maddi sebepler yüzünden dış memleketlere gidiyor. Yurt dışında özel üniversiteler arasında ücret farkı olmasına karşın devlet üniversitelerinde belli bir seviye ve kalite sürüyor sanırım. Oralarda devlet üniversitelerinde hocalar çok iyi maaş, proje desteği alıyorlar. Gayet tabii. Burada hocalar memur gibi muamele görüyor. İlim adamı rutin bir memur gibi algılanmamalı. Almanya ve Fransa'yı yakalamak çok ciddi bir çaba gerektiriyor. Bizde TÜBA, TÜBİTAK, TDK, TTK gibi belli başlı örgütlenmiş kurumlar var. Bir takım destekle projeleri geliştirmeye çalışıyorlar. Dünyada şimdi her sahada devletler korkunç bir yarış içinde. Bilgi yarışması bu. Bilgi kurumlarına öncelik verilmeli. Mesela De Gaulle, savaş sonrası perişan durumda olan Fransa'da bir müessese kurdu ve ülkenin kalkınmasını sağladı. Bu Centre National de la Recherche Scientifique, bilimsel araştırmalar merkezi ve ilim adamlarını orada topladı. Bu aslında daha önce Rusya'nın yaptığı bir şeydir. Orada ilim adamlarına maaş verir, araştırmadan başka bir sorumlulukları yoktur. Batı'daki bu tür akademiler özel kaynaklarla da besleniyor değil mi? Birçok Batı akademileri özel kaynaklardan gelen paralarla idare edilir. Devletten kısmen yardım alırlar. Ama esas kaynakları özel sektördür. Amerikan Akademisi üyelerine Ford, Rockefeller gibi kuruluşlar büyük burslar verir. Bu paralar vergiden düşürülür. Devlet bu kurumları teşvik eder. Devlet ve akademi bizde dış memleketlere doktorasını yahut post doktora çalışmalarını tamamlamak üzere gidecek ancak 10 kişiye burs verir. Bunu 100 kişiye çıkarmak gerek. Komünist Çin bunu anlamış. Böylece büyük atılım yapıyor. Bilgi çağındaki rekabette geri kalırsak sonradan başımız çok ağrıyacak. 1994'te TÜBA'ya, Türkiye Bilimler Akademisi'ne katıldınız. Türkiye'ye döndükten bir yıl sonra yani. Nasıl oldu katılmanız? Devlet akademiyi kurmak için ilkin bir heyet teşkil etti. Yönetmelik yaptılar. ODTÜ'nün eski rektörü Profesör Tosun Terzioğlu başkanlığında seçilen ilk üyeler daha çok ODTÜ'den ve tıptan. Sosyal ilimlerdeki üyeleri artırmak için çağrıldık. Sosyal ilimlerdeki üyeler bugün 5'te 1, Avrupa'da olduğu gibi bir denge olsun yahut akademi ikiye ayrılsın istiyoruz. Beşeri sosyal ilimler bir tarafta, müspet ilimleri temsil edenler bir tarafta. Neden böyle oluyor? Sosyal olan sanki bilim değil. Birçok birinci sınıf ilim adamı dışarıda. Mesela Şerif Mardin'in dışarıda kalması anlaşılmaz. Sonra Doğan Kuban'ın da öyle. Şerif Mardin ile tanışmış mıydınız? Öğrenciniz miydi? Şerif SBF'de doktora tezini hazırlıyordu. The Genesis of the Young Ottoman Thought konusunda planını gösterdi. Osmanlı devlet felsefesinin temeli adalet dairesinden bahsettim. Planı biraz değiştirdik. Adalet dairesi üzerine bir fasıl yazdı. Ondan sonra da dostluğumuz devam etti. Nurculuk bizim toplumumuzda küçümsenmeyecek sosyal ve dini bir harekettir. Şerif Mardin bunu din sosyolojisi bakımından ele aldı. Esaslı bir araştırma yayımladı. 32. ayrımın sonu. Sayfa 421.